Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi HODL günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Dünyanın bugüne kadar anladığın ve öğretilen şekilde geliştiğini, büyüdüğünü ve bugüne geldiğini düşünürken bir noktada şüphelenmeye başlayıp dünyayla ilgili anladığını sandığın hemen her şeyin hatalı ve objektif bir bakışın ürünü olmadığını fark etmek ilginç bir duygu. İşte böyle bir farkındalık üzerine biz de burada doğru olduğunu sandığımız tüm ön yargılı görüşlerin temelini kavramaya çalışıyoruz. Ve bunu sırayla tek tek yapmak sanırım en doğru olanı. Tabuları sırayla yıkmak gerekiyor. Aynı bir domino taşı gibi. Ya da bir Jenga kulesi gibi. Bütün hatalı parçaları aynı anda çıkartmak yerine tek tek, sırası geldikçe ve dikkatli bir şekilde almak, sonrasında da bir noktada artık yalanlar üzerine yükselmiş bir kulenin kendiliğinden yıkılmasını beklemek gibi. İnsanlar küçük bir değişimin ya da en ufak bir taşı yerinden çıkartmanın uzun vadeli sonuçlarını henüz tam olarak anlayamıyorlar ve bu yapıya baktıklarında da devrilebileceği konusunda pek emin değiller. Bu iki taraflı bir oyun aslında. İzleyiciler var, bunlar sıradan vatandaşlar. Fakat oyunun katılımcıları ise otorite ve bitcoinerlar. Biz burada alttan taşları çıkartıp hataları göstermeye devam ederken, otorite de bir yandan bu dengesiz yapının üstüne taş eklemeye devam ediyor. Ve yapı bu şekilde gün geçtikçe daha da dengesiz bir hal almaya başlıyor. İzleyiciler henüz farkında olmasa bile bir noktada yıkılacak bu yapı. Sadece izlemeye devam edin. Henüz bölümün başındayken kısa bir anekdotla başlamak istiyorum konuyla alakalı. Daha önce Bitcoin ve ben bölümünde detaylarına girmiştim ama tekrar bir noktanın altını çizmek gerekirse 2010-2011 gibi Bitcoin'i ilk anladığımı sandığımda bunun bir oyun içi jeton olduğunu ve online olarak alınıp saklandığını ya da sadece kısıtlı bir alanda bir şeyler almak için takas edilebileceğini düşünmüştüm. Aynı herhangi bir mobil oyundaki jetonlar gibi. Yani gerçek hayatta hiçbir karşılığının olmayacağını, böyle bir şeyi takas edebileceğin başka birinin olmayacağını ve bu yüzden de değersiz, dijital ve yapay bir altın kopyası olduğunu düşünüyordum ilk gördüğümde. Mobil oyunlardaki o oyun içi jetonlarını hatırlayanlar varsa, hatta sanırım bugünlerde hala aynı şekildeler. Bunlar altın bir madeni para sembolü kullanıyor genellikle. Ve Bitcoin'in sembolü de eski tarihlerde bundan neredeyse farksızdı. Belki sadece bu yüzden ben böyle bir düşünceye kapılmıştım yani. Reklam botları bastığımız o web sitesindeki kazançlarımı Bitcoin olarak almak yerine PayPal üzerinden hesabımda gerçekten görebileceğim ve fiziki olarak çekerek elime alabileceğim yeşil dolarları tercih etmiştim. Hayatımdaki yaptığım en büyük hataydı sanırım bu. O günlerde yaptığım inanılmaz aptalca bir şey üzerine bugün aynı konuda geldiğim noktaya bir bakın lütfen. Ve bu süreç içinde Bitcoin hiçbir şekilde değişmedi. Ben değiştim. Ve şunu ekleyebilirim. Bugün hala dünyanın çok büyük bir bölümü yalnızca benim kadar ukala ve ön yargılı olduklarından dolayı ve yeterli araştırmayı yapmaktan kaçındıklarından dolayı Bitcoin'i hala bir oyun içi satın alınan jeton gibi görüyorlar. Hızlıca ve üzerinde gerçekten kafa yormadan, problemin ne olduğunu anlamaya çalışmadan bu fikri değerlendirmeye bile almayı reddediyorlar. Bitcoin aslında çoktan kazandı ve bunun henüz farkında bile değiller. Bizim önümüzdeki problemin ne olduğunu ben bu podcast serisini takip edenlerin çok iyi anladıklarını düşünüyorum. Ama yine de genellikle problemlerden bahsediyorum burada. Bunu da kısaca şöyle savunabilirim kendi açımdan. Eğer problemin gerçekten ne kadar derin ve büyük olduğunu anlayamazsak, elimizdeki bu çözümün de değerini tam olarak kavrayamayacağımızı düşünüyorum. İşte bu yüzden genellikle problemli konular üzerinde durmaya gayret ediyorum burada. Bugün konuşmak istediğim konu Bitcoin'in nasıl kazandığıyla ilgili biraz. Girişten de anlaşılacağı üzere. Fakat bunu yaparken yine tarihsel bir perspektiften konuyu ele alarak başlamak sanırım en doğrusu olacaktır. Ve ileri teknolojilerin, özgürlüklerin, tarihimizin her anında neden kazanan fikirler olduğunu ve bunları benimseyen toplulukların hangi avantajları yakaladığını göstermeye çalışarak başlamak istiyorum. İnsan ve kapital nasıl büyür? Nasıl gelişme kaydeder? İlk sormamız gereken sorulardan birisi bu sanırım. Dünyanın özellikle son 2000 yıllık tarihine baktığımızda birçok ulusun, birçok ırkın ve yine birçok hanedanın ya da imparatorluğun yükseldiğini ve sonra düştüğünü görüyoruz. İnsanın kapital kullanımıyla çok ilgili bir konu bu. Burada da sıklıkla söz etmeye çalıştığım gibi insanın tekil ya da kolektif bir şekilde karar alma mekanizmasının merkezinde ekonomik motivasyonlar yatıyor. Ve bütün amacımızı eğer basite indirgemeye çalışırsak şöyle diyebiliriz. Daha fazla kapitali daha az zahmetle tutmaya ve yönetmeye çalışıyoruz. Sahip olduğumuz potansiyel enerjiyi en verimli şekilde kinetik enerjiye dönüştürmek ve bundan bir çıktı olarak elde edeceğimiz değeri kayıpsız bir şekilde saklamaya gayret ediyoruz. Hepimizin kabul edebileceği temel ana motivasyonlarımız sanırım bunlar. Fakat şöyle bir problem var. İster farkında olsun ya da olmasın, her birey ya da her kolektif topluluk bu motivasyonlarla hareket ederken aynı zamanda yine aynı şekilde aynı motivasyonlarla davranan başka topluluklarla bir rekabet halinde. Eğer iki taraftan biri zaten böyle düşünmüyorsa, diğer taraf çok rahatlıkla onun kapitalini ele geçirebiliyor ve bir rekabetten söz etmek bile mümkün değil böyle bir durumda. Yani rekabet ancak eşdeğer güçlerde ya da birbirine yakın kapital ve insan gücü sahipleri arasında gerçekleşebilir. Biz işte bu kapitali en verimli ve korunaklı şekillerde saklamak için binlerce yıldır özellikle önce altını ve yine sonrasında medeniyetin bize sunduğu yeni teknolojileri kullanıyoruz. Böyle bir saklama motivasyonumuz var. Özellikle de otoriteye ait bir düşünce biçimi olarak. Yani olabildiğince fazla kapital biriktirmeye, potansiyelimizi büyütmek için genişleme amaçlı güç kullanımına ve mutlak hakimiyet gibi düşünceler üzerine bir motivasyon sahibiyiz. Aslına bakarsanız medeniyetlerin yükselişinin arkasındaki en önemli itici güçlerin başında da kapital birikimi geliyor. Son 2000 yıllık yazılı tarihimizde bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Birçok farklı ulus bu kısa tarihimiz boyunca belki de ölümcül bir rekabetin içindeydi. Birbirlerine karşı üstün gelmeye çalıştılar ve yayılmacı politikalarla güçlerini arttırmak için, kapitallerini büyütmek için mücadele ettiler. Problem şu ki geç bir dönemde farkına vardığımız bir problemdi bu. Mutlak güce ulaşmak, mutlak yozlaşmayı da beraberinde getiriyordu. Verimsiz kapital yönetimi başladığındaysa adeta geri dönüşü olmayan bir düşüş başlıyordu. Bir ulus, uluslararası arenada ne kadar hızlı bir şekilde yükseldiyse, ne kadar hızlı güç kazandıysa, neredeyse hemen hemen aynı hızda belirli bir mutlak güç noktasını geçmesinin ardından çökmeye başlıyor. Tarihe baktığımızda defalarca görüyoruz bunu. Birçok çeşitli Çin hanedanı aynı kaderi paylaştı. Romalılar, Yunanlar, hatta biz Osmanlı, Bizans ve daha yakın tarihlerde İspanyollar, İngilizler, Ruslar ve Almanlar. Hepsinin ortak temel problemi belki de yayılmacı politikalarının verimsiz çıktılarını merkezi bir otoriteyle yönetmeye çalışmak anlayışından ortaya çıktı. Son 200-300 yılımıza kadar hatta paylaşımcı bir ekonomik modelden söz etmek de mümkün değildi. Ve otorite genellikle hakimi olduğu bölgedeki bütün kapitalin, mülkiyetin mutlak hakimiydi. Özellikle mesela Osmanlı'da bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ve hepimizin daha iyi bildiği bir tarih bu. 15. yüzyıllardan itibaren belki 2-3 asır boyunca oldukça stabil sayılabilecek bir şekilde dünyanın en güçlü ilk 3 ekonomisinin içindeydi Osmanlı. Bu pek şaşırtıcı görünmeyebilir ilk bakışta ama geçmişe yönelik tarihsel kaynaklara uygun hazırlanmış şimdiki ulusların GDP rakamlarına baktığımızda Osmanlı'yı GDP büyüklüğü olarak ilk 3 içinde görüyoruz. Üstelik neredeyse 3 asır boyunca da bu gücü korudu. Fakat problem şuydu. Elbette tarih kitaplarından çöküşün başlangıcını ve içine girdiği sarmalı yine herkes çok iyi biliyor ama dikkat çekilmeyen noktalardan birisi de sanırım Osmanlı'daki kapital birikimi konusu ve mülkiyet hakları üzerine olduğunu da söylemek gerekiyor. Bizde herhangi bir özel mülkiyetten söz etmek mümkün değildi. Bütün mülk hanedanlığa aitti. Ve bunun yanında bir de Avrupa'da başlayan Rönesans'la birlikte bu kaçırılan özgürleştirici politikaları ıskalayarak belki de temel olarak bu sebepten dolayı en güçlü 3 ekonomiden biri olma özelliğini tamamen kaybetti. Buna bizim matbaayı kabul etmemek gibi basite indirgeyerek verdiğimiz birçok örnek var ama temel sebep verimsiz bir kapital kullanımıydı. Bunun yanında da aşırı yayılmacı politikalarla gelen mutlak gücün mutlak yozlaşma zorunluluğuyla birlikte ve tüm bunların üstüne bir de yaratıcılığın var olmadığı, rekabetin ve özel mülkiyetin olmadığı, durağanlığı tetikleyen kötü ekonomik model bir çöküşe sebep oldu. Tarihin bu aynı dönemlerine baktığımızda, örneğin İtalya'da bankacılığın ilk kıvılcımlarını ve ilk özel mülkiyet örneklerini görebiliyoruz. İşte sadece böylesine küçük bir fark, aslında o kadar küçük olmasa da daha doğru bir kelime olarak sanırım küçük bir ayrıntı demek daha doğru olacaktır. İşte bu küçük ayrıntı sonuç olarak bugün bizi geldiğimiz noktaya ve Avrupa'nın o küçük devletlerini de yine farklı bir noktaya taşıdı. Şöyle ki, aslında bu konuyu kapatmadan önce bence biraz daha açmamız gerekiyor. Çünkü problemi tam olarak anladığımızı düşünmüyorum. Şunu kabul etmemiz gerekiyor. Özel mülkiyet, özgürleştirici bir politika olmasının yanında doğrudan bir şekilde rekabeti de ortaya çıkartan bir kavram. özel mülkiyet demek, fikri mülkiyetlerin de ortaya çıkması demek bir bakıma. Ki bunlar en önemli olanları. Henüz daha 16. yüzyıla geldiğimizde, hatta daha öncesinde, Avrupalıların çözdüğü en önemli problemlerden biri de buydu işte. Birçok özel şirketin doğuşuna şahitlik ediyoruz Avrupa'da bu dönemlerde. Hatta Hollanda'da tarihin ilk borsasının kurulduğunu görüyoruz. Yani şirketlerin hisselerinin alınıp satıldığı, bizim bugünkü haliyle bildiğimiz borsa. İşte bu da aslında doğrudan bir şekilde serbest bir piyasanın şekilleniyor olduğunu bize göstermeye başlıyor. Mülkiyet haklarının oluşması doğrudan bir şekilde ya da özel iştiraklar aracılığıyla ticareti ve ekonomiyi çeşitlendiren, büyüten önemli bir etken yani. Şirketler ya da özel şahıslar kapitallerini büyütebilmek için artık silah ya da güç kullanmak yerine serbest piyasa koşullarına göre rekabet etmeye başlıyorlar bu şekilde. Tabii elbette her zaman için otoriteyle iç içe olarak. Yine bu dönemlerde bizim ilkel takas metotlarımızdan en çok kullandığımız güç kullanma yöntemlerini tamamen ortadan kaldırmış değiliz hala. Ama en azından rekabetin doğuşuna şahitlik edebiliyoruz bu dönemlerde. Çok daha öncesinde yine İngiltere'de kraliyetin gücünü sınırlayıcı ve özel mülkiyeti güçlendirici yasaların çıktığını görüyoruz. Sadece bu küçük gibi görünen adımlar ama bana göre en önemli detaylar belki de sanayi devriminin nerede ve nasıl gerçekleşeceğine kadar tarihimizin en önemli dönüm noktalarını yaratmış durumda. Bugün içinde bulunduğumuz dünya düzeninin ilk adımlarıydı bunlar ve faydalanmak isteyenler faydalandı. Buradaki fikri kabul etmek istemeyenlerse en ağır şekilde cezalandırıldı. Kısacası kapital ve mülkiyetin serbestlikle, tercihe ve özgürleştirici politikalara bağlı gelişimiyle ya da merkezi otoriter bir yapının mutlak hakimiyetiyle yönetilmesi arasındaki fark belki de ulusların kaderini belirleyen en temel farklılıklardan birisi. Henüz bunun farkında bile değiliz üstelik. Çünkü işleri düzeltme yolunda elimizde çok uzun bir zaman olmasına rağmen hala düzeltici adımlar atabildiğimizi söylemek pek mümkün değil. Peki bunları neden anlatıyorum? Aslında bu bir üç cisim problemi. Bu ismi yakın bir zamanda başlayan bir Netflix dizisinden aşırdım ama sıklıkla kullandığımız başka bir terimle oldukça iç içe olduğunu söyleyebilirim. Normalde biz buna trilema diyoruz. Yani dilemanın, ikilemlerin üçlü versiyonları ve çok daha problemli halleri. Çözüm zorluğu bakımından şöyle düşünebiliriz. Aynı iki bilinmeyenli denklemler yerine üç bilinmeyenli bir denklem gibi düşünebiliriz basitçe. Birçok alanda karşımıza çıkan ve çözümsüz gibi görünen neredeyse bütün açmazların kaynağı işte burada adını farklı bir şekilde koyduğumuz üç cisim problemi. Yine başka bir deyişle Meksika açmazı olarak da tarif edebiliriz bu durumu. Meksika açmazı ne derseniz şöyle tarif edebiliriz. İkiden fazla kişinin birbirine bir silah doğrulttuğu bir açmaz demek. Genellikle de 3 kişinin olduğu trilemalar diyoruz bunlara. Şimdi böyle sistemlerde eğer değişkenlerden birinde bir hareket olursa diğer iki değişkende de bir tepki ortaya çıkar. Ve bu yüzden kimse ya da hiçbir değişken pozisyonunu bozmak istemez sistemde dengenin korunması için. Çünkü aksi durumda dengesizlikler ortaya çıkmaya başlar. Şimdi bu üç cisim problemini eğer uluslara, devletlere uyarlayacak olursak şöyle diyebiliriz. Kapital, güç ve otorite arasında da böyle bir açmaz var. İlk bakışta kapitalin güç ve otoritenin bir sonucu olarak toplandığı ve el değiştirdiği bir şey gibi görünse de tekrar hatırlatmakta fayda var ki mutlak güç mutlak yozlaşmayı beraberinde getirir. Yani otoriter yapılar gücünü arttırdıkça kapital bir noktadan sonra kendine daha güvenli ve sakin limanlar aramaya başlar. İşte burada bu yüzden bir üç cisim problemi var. Aynı o kitaptan uyarlanan yeni dizideki gibi 3 tane güneşi olan bir sistem düşündüğümüzde bu 3 güneşin çekim kuvveti içindeki bir gezegende yaşamaya çalışan bir medeniyetin sonu mutlak ölümdür. Bir noktada sistem dengesizleşmeye başlar ve kendini sistemdeki cisimlerden birine doğru kayarken geri dönüşü olmayan bir çekimden kurtulamayacağı bir çöküşün içinde bulunur. Belirli bir süre denge korunuyor gibi görünür. Ama sistemin güçlü görünen işte bu zayıflığından faydalanan yeni bir medeniyet, yeni bir ulus, rekabetin, özgürlüğün ve merkezi olmayan dağıtık adil yapıların getirdiği avantajla birlikte gücü ele geçirir. Eğer ele geçirdiği gücü dağıtmazsa ve otoriterleşmeyi tercih ederse mutlak güce kavuştuğu noktada yine aynı şekilde aslında en zayıf konumuna geçer ve savunmasız kalır. Tarih boyunca bizim defalarca kez gördüğümüz medeniyetlerin yükselişi ve çöküşü işte tamamen bu temada gerçekleşiyor ve buradaki üç cisim probleminin bir açmazının sonucu. İleri saralım biraz. Elimizdeki bu çözümsüz problemi çözmenin yolunun dengeli bir yapı kurmaktan geçtiğini fark ettikten sonra mutlak güçten ve mutlak otoriteden uzaklaşmaya çalıştık. Ancak yine de bir noktaya kadar otoritenin varlığını kabul ettik ve güvenlik açıklarını kapatmak için inisiyatif kullanmak üzere otoriter kurumların kararlarına güvenmeye devam ettik. Bir noktaya kadar iş görüyorlar gibi görünse de bugün dünyanın gelişmiş ekonomilerine bile baktığımızda yozlaşmayı ve buna bağlı olarak dengesiz ekonomik sistemleri rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Örneğin Jamie Dimon, dünyanın en güçlü bankacılarından birisi. JP Morgan'ın CEO'su olarak iş hayatının büyük bir bölümünü Washington DC'de regülatörlerle ve lobicilerle geçiriyor. Tam olarak bir ortalama vermek gerekirse yılın 365 gününün yaklaşık 120 gününü Washington'da geçiriyor. Sadece bu durum uzun uzadıya da anlatabileceğimiz buradaki problemi çok basit bir şekilde gözler önüne seren bir gerçek bence. Kısacası karşılaştığımız durumun resmini çizmek gerekirse şöyle bir portre çıkartabiliriz. 3 cisim problemine çözüm bulmak için otoritenin elindeki gücü dağıtmaya çalışarak özellikle fikri mülkiyetlere önem vermeye başladık. Merkezi olmayan, rekabete açık ve otorite tarafından yönetilmeyen kuruluşlar, şirketler oluşmasının kapital büyümesindeki en sağlıklı çözüm olduğunu düşündük. Bunu da kanun koyucuların adil bir yönetim anlayışıyla denetlemesini ve düzenlemesini sağlayarak devam ettirebileceğimizi düşündük. Bir noktada uluslar sahibi oldukları bütün kapital gücünü bu yaratmaya çalıştıkları serbest piyasa araçlarına dağıtmaya ve gücü paylaşmaya başladı. Zaten sanayi devriminin başlangıcını da işte tam bu noktaya yerleştirebiliriz. Ve dünya daha önce 2000 yıllık yakın tarihinde gerçekleştirdiği GDP büyümesinin bileşik olarak bile çok daha fazlasını işte sadece bu dönemden sonra kısa bir süre içinde birkaç yüzyıl içinde gerçekleştirdi. İnanılmaz bir atılımdı bu insanlık için. Bu yöntemi benimseyen ulusların yükselişine ve gücü paylaşmak istemeyen otoriter rejimlerin çöküşüne şahitlik ettik. Bugün hala bu dönüşüm sürecinin sonuçlarını yaşamaya devam ediyoruz. Ancak otorite elbette çözmeye çalıştığımız Meksika açmazındaki tüm değişkenleri serbest piyasaya teslim edemezdi. Ve kendi hakimiyetini koruyabilmek için bazı imtiyazlara ihtiyacı vardı. Para sistemi işte bana göre tam bu noktada devreye giriyor. Ve yine görebileceğimiz gibi aynı zaman akışı içinde para sisteminde gerçekleştirdiğimiz, belki de yapmaya çalıştığımız tüm iyi yöndeki atılımları törpüleyen, kimi zaman hatta zarar veren kağıt para sistemiyle tanışıyoruz. Kağıt para sisteminde yine benzer bir 3 cisim problemi var. Kapitalin akış yönünü ve serbest piyasayı kontrol etmek için kullanmaya çalıştığımız, ekonomik gücü pekiştirmesini beklediğimiz kağıt paralar aslında üçlü bir açmazın içinde. Bir köşede paranın piyasadaki değeri, diğer köşede zaman maliyeti ve üçüncü köşede ise paranın büyüme hızı yer alıyor. Bu bir 3 cisim problemi ve yine bir açmaz. Buradaki enstrümanlardan hepsini aynı anda kontrol edemezsiniz. Ancak merkez bankaları işte bu göreve soyunarak piyasaları bir dengede tutmaya, ekonomileri anlamlı bir şekilde büyütmeye çalışan tüm sistemin üstündeki otoriter kurum olarak bu zorlu görevi üstlenmiş durumda. Paranın piyasa değerini yükselttiğiniz zaman büyüme hızını yavaşlatmış oluyorsunuz. Büyümeyi yavaşlattığınızdaysa paranın zaman maliyetini düşürmek zorunda kalıyorsunuz. Veya tüm bu açmazı yine tam tersi şekilde düşünebilirsiniz. Buradaki değişkenlerden birini belki kontrol edebilirsiniz. Ancak hepsini bir arada dengede tutmaya çalışmak teknik olarak imkansız. İmkansız olmasının sebebi sistemin dizayn biçimiyle alakalı. Ve biz yine de tüm sistemi kontrol altında tutabileceğimize kendimizi ikna etmeye çalışmaya devam ediyoruz. Tabii en kolay kontrol edebildiğimiz metrik de piyasadaki paranın toplam miktarı. Paranın büyüme hızına rahatlıkla müdahale edebiliyoruz. Ve bu şekilde de kapitalin akış yönünü belirlemeye gayret ediyoruz. Çoğunlukla bunu faiz oranlarını ayarlamaya çalışarak, ekonomileri canlandırmak adına düşük faiz oranlarında kalarak sistemi yeni para arzıyla beslemeye ve bu şekilde büyümenin yolunu açmaya çalışıyoruz. Evet, kağıt üstünde gerçekten de bir büyüme ortaya çıkıyor gibi görünüyor böyle bir yaklaşımda. Ancak bunun ne kadarı reel bir büyüme? Ciddi bir tartışma konusu. Günümüzde bu sistem sebebiyle neredeyse hiçbir devletin batma ya da yok olma ihtimali yok. Ve biz bunun stabilite getirdiğini düşünüyoruz. Ancak tam tersi, bu sistem zombi devletler ve zombi şirketler yaratıyor sadece. Yakın bir zamanda gerçekleşen Yunanistan'ın batma örneğine bakarak buradaki durumu rahatlıkla görebiliriz. Yine benzer şekilde fakat bu kez özel ve kamu karışık iç içe bir sektör olarak değerlendirirsek 2008'deki bankacılık krizini yine aynı şekilde tekrar görebiliriz. Kontrol etmeye çalıştığımız bu 3 cisim problemi, dengeli ve istikrarlı devam ettiği düşünülen bir zaman dilimi sonrasında mecburi ve adeta bir doğa kanunu gereği çökmeye ya da kendi krizlerini üretmeye oldukça açık bir yapı sunuyor. Burada bizim yeteneklerimizi aşan bir denklem var. Ve serbest piyasanın dinamiklerini bozmaktan başka bir işe de yaramıyor para sisteminin bugünkü hali. Çok basit bir örnekle durumu açıklamak istersek, örneğin faizleri düzenlemeye çalışmak, yapay bir faiz oranı belirlemek ve piyasanın bunu kabul etmesini istemek oldukça anlamsız bir uğraş. Eğer bu karmaşık yapıya hiç müdahale etmek zorunda olmasak ve serbest piyasanın paranın maliyetini kendi başına bulmasına izin verebilsek, aslında problemlerimizin büyük bir bölümünden kurtulabiliriz. Ancak bunu tercih etmemiz mümkün değil. Çünkü otoritenin işsizlik oranlarını, çarpıtılmış bir veri olarak sundukları enflasyon oranlarını ve kendi bütçe açıklarını desteklemesi için düşük faiz oranlarına ihtiyacı var. Zaman zaman işi yeterince abarttığında ve kendi açıklarını kapatmaya çalışırken adeta simbiyotik bir ilişki içinde oldukları bankacılık sistemi aracılığıyla yaratılan ekstra borcu yönetmek ve sistemin risklerini temizlemek, alarm verici seviyedeki risklerden uzaklaşmak içinse faizleri yükseltmeleri gerekiyor. İşte bu iki sarkaç arasında gidip geliyoruz. Ve serbest piyasadaki biriken risklerden daha fazlası genellikle bankacılık sektöründe birikerek yoğunlaşıyor zamanla. Ya da özellikle belirgin göstergelerden belki de bir diğeri emtia pazarında gerçekleşiyor. Ya bir noktada paranın kendisiyle ilgili bir kriz yaşıyoruz. Ya da petrol krizleriyle, konut krizleriyle veya altın krizleriyle karşılaşıyoruz. Neredeyse 100 yıldır aynı temadaki krizler belirli periyotlarla tekrar ve tekrar neredeyse birebir aynı şekilde kendini gösteriyor. Pek ders aldığımızda söylenemez ve hala 3 cisim probleminin çözümünün var olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Sanırım hatırlayanlar olacaktır. Faizler bir noktada ekonomileri tekrardan canlandırabilmek adına sıfıra kadar indirilmişti. Hatta negatif faiz dönemlerini bile yaşadık. Bu şu demekti aslında. Paranın zaman maliyetinin sıfır olduğunu söyledik piyasaya. Herkes dilediği kadar borçlanabilir ve bunun hiçbir maliyeti olmayacak dedik. Hatta ve hatta daha da ileri gittik. Parayı kullanmamanın ve birikim yapmanın bir maliyeti olacağını söyledik. Negatif faizler akıl almaz bir dönemdi. Aynı şekilde yine yakın bir zamanda Covid krizi döneminde yaşadığımız petrol fiyatları gibi, hatırlayanlar yine olacaktır, vadeli petrol fiyatlarının negatife inmesi gibi çeşitli anomalilerle karşılaşıyoruz sıklıkla. Bu anomalilerin ortaya çıkışının en büyük sebebi elimizdeki bu üçlü açmazın bütün kontrolünü elimizde tutmaya çalışmak ve kullandığımız araçların yani müdahale silahlarımızın çalıştığını varsaymak. Bu silahlar aksine durumu daha da kötü bir hale getiriyor aslında. Yarattığımız en önemli tehlike de şu, kapitalin yanlış dağılımı ve yanlış kullanımına yol açıyor. Finansal piyasalarda bunun örnekleriyle rahatlıkla karşılaşabiliyoruz ve sıklıkla boom-bust döngülerine giriyoruz şirketler bazında. Buradaki kapital akışında yarattığımız problemleri aslında teker teker ele almak istiyorum. Çünkü çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, öncelikli olarak farkına varabileceğiniz gibi bir kapital dağıtımı yapılması gerekiyor. Ve bunu belirleyen öncelikli yer de otoritenin kendisi veya regülatörler. Bu önlerindeki çözümsüz probleme bakıyorlar. Sanırım aslında problemi de tekrar tarif etmekte fayda var bu noktada. Problem şuydu hatırlarsanız. Böylesine bir üç cisim probleminde ilgili ulusun vatandaşlarının refaha ulaşması ya da anlamlı bir gelir elde etmesi, ülkenin ekonomik büyümesine doğrudan ve dolaylı yollardan katkıda bulunması ve dolayısıyla ulusun büyümesi, ekonominin güçlenmesi, kapitalin yükselmesi amaç. Dolayısıyla iş gücü, anlamlı ve verimli bir çalışma çıktısı, reel bir GDP büyümesi yaratılmak istenen temel hedef. Çözülmeye çalışılan problem işte bu. Bununla ilgili otoritenin elinde esasen iki tane önemli araç var. Birincisi, kontrolünde olan ve kendisinin de aslında bir açmazın içinde olduğu kağıt para sistemi. İkinci araç, otoriter yetki sınırları dahilinde iş gücünü ve sektörleri etki altına alarak ekonomiyi şekillendirmek ve kapital dağıtımını yapmak. Bu noktaya kadar problemin ilk aşamasıyla ilgili de yeterince konuştuk. İkinci aşamaya geçebiliriz sanırım artık. Otorite, hali hazırda zaten hatalı bir şekilde kurduğu bu kağıt para sisteminin içindeki oyun alanında bu hatalı oyun kurallarına göre oynayan özel sektöre ve şirketlere bakarak çeşitli teşvikler ya da düzenlemelerde bulunarak ekonomiyi hareketlendirmeyi öncelikli hedef olarak kendine belirliyor. Bunun en basit örneğini yeşil dönüşüm ve karbon vergisi gibi konularda görebiliriz örneğin. Yine kağıt para sisteminin temel problemlerinden birisi burada yatıyor. Yeşil dönüşüm büyük bir zorlamayla ve kapital kullanımıyla özellikle de Avrupa'da ciddi bir şekilde teşvik ediliyor. Buradaki dönüşüme elbette ihtiyaç olmadığını söylemek yanlış olur. Ancak regülatörler böyle bir dönüşümü gerçekleştirmek için gereğinden fazla zorlama kararla ve gereğinden fazla imtiyazlarla ve yine tersi şekilde yeşil dönüşüme girmeyen şirketlere uygulanan ekstra vergi yükleriyle sektörleri bir zorlamayla dönüştürmeye çabalıyor. Ve işte bunun sonucunda da oldukça verimsiz bir çıktıyla karşılaşıyoruz. Şöyle ki, mevcut durumda zaten şirketler eğer makul kar marjlarını ve istedikleri büyümeyi görebilseler, hiçbir düzenlemeye gerek kalmadan özellikle enerji alanında çeşitli atılımlarla çok rahatlıkla iş planlarını gözden geçirerek gerekli değişimleri yapabilirler. Şirketlerin temel amacı bu zaten. Kapitali en iyi şekilde yönetmek ve maksimum verimliliği elde etmek. Buna örnek olarak mesela Bitcoin madencilerine baktığımızda oradaki modelin bizim uygulamaya çalıştığımızın neredeyse tam tersi olduğunu görüyoruz. Bitcoin madencilerinin büyük bir kısmı hiçbir zorlama ya da herhangi bir destekleme olmadan çoğunlukla kendiliğinden yeşil enerji kaynaklarına doğru yöneliyorlar. Yine benzer bir şekilde hangi coğrafyada bulunmaları gerektiğini işletme analizleri yaparak en karlı çıktığı üretecek şekilde kendi atlarını seçiyorlar. Bir zamanlar Çin'de eski kömür ve hidrolik santrallerin çevrelerine konuşlanmışlardı. Ancak regülatörlerin kısıtlamalarıyla sonunda da bu sektörü komple ortadan kaldırmak istemeleri gibi yasaklayıcı önlemlerle karşılaştılar. Bu noktada da serbest piyasanın dinamikleri yine hemen hemen kendiliğinden ortaya çıkmaya devam etti. Ve madenciler aynı Adam Smith'in tarif ettiği şekilde adeta bir gizli el dokunuşuyla dünyanın başka yerlerinde çoğalmaya başladılar. Sektör kendi çıkışını yine kendisi için en iyi sonucu verecek şekilde değerlendirerek çözüm üretti. Yani kendi başlarına ayakta kalabiliyorlar ve aynı zamanda hatta verimsiz enerji kaynaklarının atıl enerjilerini kullanarak elektrik şebekelerine de destek olup verimliliklerini arttırıyorlar. Serbest piyasanın dinamiklerini yakından anlamak için sanırım bakılması gereken ilk yer Bitcoin madencileri bu yüzden. Bir kapital kontrolüne maruz bırakılmak istenmelerine rağmen Bitcoin'in dizaynı gereği bugün konuştuğumuz tüm açmazlara paralel bir çözüm önerisi sunan bu yeni para teknolojisinin bir sonucu olarak kendiliğinden piyasa verimli etkin noktasını bulabiliyor ve çalışmaya devam ediyor. İşte bu inanılmaz bir şey bence. Bunun dışında sıkı regülasyonlarla kontrol edilen ve yönlendirilmeye çalışılan sektörlere baktığımızda çok ciddi şekilde verimsizlikler görmeye devam ediyoruz. Ayrıca otorite yine belli başlı sektörlerde kendi görüşlerine göre gereğinden fazla büyüdüğünü düşündüğü şirketlere müdahale etmeye çalışmaktan da geri durmuyor. Böyle yapmalarının sebeplerini sektörlerde monopol oluşumunu engellemek, rekabeti arttırmak ve serbest piyasanın gereklerini yerine getirmek olarak değerlendiriyorlar. Ancak bu sektörlere baktığımızda en büyük monopolü de yine kendilerinin yarattığını görüyoruz. Telefon üretici firmalara bakarsak aslında bunu rahatlıkla görebiliriz. Nokia'nın ve Motorola'nın yok oluşunu inceleyerek yine serbest piyasanın yaratıcı yıkımını çok daha iyi anlayabiliriz. Örneğin eğer Apple kısıtlayıcı ve çok sıkı bir şekilde regüle edilmiş bir sektörde bulunuyor olsaydı, sanıyorum bugün elimizdeki akıllı telefonlara ulaşamıyor bile olabilirdik. Otorite aslında burada bir yanlış yaptı. İletişimle ilgili asıl önemli sektörü hat sağlayıcılarda gördü. Çünkü onlar herhangi bir telefonu satma konusunda önemli bir faktördü. Apple'ın tam tersi bir iş planıyla çalışan ve bir dönemin monopolü olan AT&T firmasına bakarak bu durumu rahatlıkla görebiliriz. Hat sağlayıcılar telefon üreticilerini kendi ceplerinde tutabileceklerini düşünüyorlardı ve regülatörler de mevcut durumda zaten asıl regülasyonları hat sağlayıcılar tarafında yapıyordu. Fakat bir gün Apple çıktı ve kimsenin tahmin etmediği, beklemediği bir şekilde buradaki sektör dizaynını tamamen yıktı. Hatta ilk bakışta fark edilmeyen bir şekilde değiştirmeye başladı. Başarısının arkasındaki sır da sanırım kendilerine açılan serbest oyun alanı ve neler yapabileceklerinin farkında olunmayışıydı. Bu noktada bir dipnotla girmek istiyorum. Burada geçen marka isimlerini kurmakta olduğumuz argüman için önemli örnekler olması açısından veriyorum ve bu şirketlerin bir reklamını yapmıyoruz. Yalnızca gerçekten bir serbest piyasayla regüle edilmiş piyasaların karşılaştırması açısından ele alıyoruz. Araya bunu da sıkıştırmak istedim. Şimdi konuya dönersek, otorite şekillendirmek istediği sektörlerde çeşitli regülasyonlarla ya da kısıtlayıcı önlemlerle müdahalede bulunmaya başladığında asıl ulaşmak istediği daha özgür piyasa koşullarından her zaman uzaklaşmıştır ve monopoller yaratmıştır. Aynı para sisteminde olduğu gibi ve bu ikisi birbiriyle oldukça bağlantılı konular. Kapitalin nasıl kullanılacağına dair bir müdahale var aslında burada ve bunu anlamamız çok önemli noktalardan birisi. Ancak şunu da eklemek gerekiyor. Bunların hepsiyle aynı anda savaşmak, hepsine karşı cephe almak ya da anlamsız bir şekilde enerji harcamak. Aslında burada eleştirilmeye çalışılan dizaynın tamamen aynısını yapmak anlamına da geliyor. Elimizdeki kapitali doğru yönetmemiş oluruz bu şekilde. Winston Churchill'in bir sözüydü sanırım. Kazanabileceğiniz savaşlara odaklanın gibi bir şey diyordu. Şöyle ki, bugün konuştuğumuz konular ve hatta detayları ya da burada konuşmadığımız eklentileriyle birlikte yanlış giden o kadar çok fazla şey var ki, eğer enerjimizi bunların tamamını ayırarak yanlış gördüğümüz her küçük parça için ayrı bir cephe açmaya kalkışsak, bu asla kazanamayacağımız bir savaş olur. Elimizde çok daha iyi bir seçenek var ve kazanabilme olasılığı tüm şüphelere rağmen tahmin edilenden daha yüksek bu seçenekte. Bitcoin tüm bunların neredeyse hepsini tek başına çözüyor. Elimizdeki en kolay şekilde kazanabileceğimiz cephe bu çünkü kontrol altına alınamıyor. Dizaynı gereği bugün konuştuğumuz 3 cisim problemlerinin belki de tek çözümü elimizin altında duruyor, yalnızca kabul görmeyi bekliyor. Ayrıca gün geçtikçe daha önce başka bir bölümde konuştuğumuz gibi kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşmeye devam ediyor. Pasif bir direniş aracı aynı zamanda. Belki zihinsel olarak ciddi bir mücadele aracı ama bunun dışında pek fazla enerji harcamanıza gerek duymuyor. Aksine enerji saklamanıza yarıyor. Bunu şöyle düşünelim. Bir kapital dağıtımı olarak baktığımızda bugün hem devletler bazında hem şirketler bazında en büyük değer vaat eden kapital saklama aracı belki de yalnızca Bitcoin. Çünkü bu 3 cisim problemleriyle açmazların içine sürüklenmiş ve mutlak şekilde krizlerle, kaoslarla patlama garantili sistemin dışına çıkma imkanı sunuyor. Enerjinizi fiyat para sistemiyle yönetilen bir güneş sisteminden çıkartıp daha adil kurallarla çalışan başka bir paralel evrene geçiş yapmak gibi aynı. Bu evrenlerden birinde bizim öğrendiğimiz fizik kuralları harfiyen geçerli ve değiştirilemez. Kanunlar kesin bir sabitlikte işliyor fakat diğerinde keyfi ve zorlamacı politikalarla çıkar çatışmalarının yaratıldığı, yapay ve suni kurulan, matematiksel hiçbir değeri olmayan ve çoktan yanlışlanmış olan hatalı denklemlerle bir illüzyon yaratılıyor. Bence bu iki evren arasındaki seçim aslında oldukça basit. Hatta Bitcoin'in parasal değerini artık aştığımızı düşünüyorum. Ve bunun üstüne önerdiği çözüm önerileri üzerine konuşmaya gayret etmemiz lazım. Ve yine şu şekilde düşünebiliriz. Tarihte ilk defa bir IPO yani halka arz önce bireysellere ve ardından kurumsallara açıldı. Bitcoin'i eğer bir halka arz olarak düşünürsek. Bu kısmı da anlamak yine bence çok önemli. Çünkü şu ana kadar bireyseller olarak ulaşabileceğimiz bütün değerli şeyler önce otoritenin iznine ve onayına, ardından kurumsal tarafın avantajına ve son olarak bireysellerin ulaşımına açılıyordu. Tarihte belki ilk defa bunun tam tersi oldu. Kurumsalların, şirketlerin elini bile sürmekten çekinebileceği yeni bir varlık sınıfına önce bireyseller adapte oldu. Tabii kısmen. Ve ardından güvenli görünmeye başladıkça kurumsalların da bu tarafa doğru gelmeye başladığını görüyoruz artık bugünlerde. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri, yine en büyük kurumsal şirketler portföylerine bu yeni varlık sınıfını eklemeye başlıyorlar artık. Kimi bunu çözüm önerisini anlayarak, kimi mecburiyetten ve kimi aptal gibi görünmemek için yapıyor. Ve gün geçtikçe katılımcıların sayısı artarak çoğalmaya devam edecek. Bitcoin yani aslında çoktan kazandı. Bugün en temel özelliği olarak takas aracı tarafını ele alsak ve yalnızca kendi bankan olma fikri üzerine konuşsak bile Bitcoin çoktan dünyanın en büyük bireysel bankası olmuş durumda. Bunu dünyanın en büyük bankalarına bakarak söylüyorum. Jamie Dimon'ın ben elimi bile sürmem, kimin umurundaki Bitcoin dediğini düşünürsek kendi bankası JP Morgan geleneksel bankaların arasında piyasa büyüklüğü olarak birinci sırada. Yaklaşık da 550 milyar dolar piyasa değerinde. Bugün Bitcoin'in piyasa değeri 1.4 trilyon dolara yaklaşmış durumda. JP Morgan'ın yaklaşık 3 katı büyüklüğünde ve herkese açık, izin ya da onay gerektirmeden dünyanın her yerine istediğiniz anda transfer yapabildiğiniz 7/24 açık bir banka. Hatta bir adım daha ileri giderim. Bankacılık sektöründe piyasa değeri olarak en büyük ilk 4 bankanın toplamından daha büyük bir banka Bitcoin büyüklük olarak. Bu çoktan kazanılan bir zafer yani aslında. Sadece henüz zafer turuna çıkılmadı. Üstelik bu sadece parasal değeri bakımından değerlendirildiğinde girdiği klasman. Ancak Bitcoin bundan çok daha fazlasını vaat ediyor. çok yakın bir gelecekte, en azından ben öyle umuyorum diyelim, aynı şu ana kadar gördüğümüz kurumsalların giriş yapmaya başladığı gibi devletlerin de bir noktada kendi para birimlerini desteklemek için rezervlerinde Bitcoin tutma fikrini tartışmaya başlayacağı günleri de göreceğimizi düşünüyorum. İlginç zamanlardayız yani. Önce bireyseller kurumsalların önünde yarışa katıldı. Ardından kurumsallar devletlerin önünde buradaki çözüm önerisine dahil olmaya başladı. Ve sanırım tarihte yine hiç görmediğimiz şekilde en son devletler bazında adaptasyonları görmeye başlayacağız. Ne zaman olacağını kestiremeyiz ama bunun bir gün gerçekleşmek zorunda olduğunu anlamamız da gerekiyor bence. Belki de kendilerini korumak için bunu yapmak zorunda kalacaklar. Ve yarattıkları bütün bu çözümsüz açmazların, üç cisim problemlerinin çok basit, sistem dışı, hiç beklemedikleri bir yerden gelen çözümü olduğunu anlayacaklar. Warren Buffett'ın en büyük pozisyonunun Apple hissesi olduğu bir dünyada dijital dönüşümün artık tamamlandığını kabul etmek gerek bence. Ve sıradaki değişimin ne olduğunu tahmin etmek içinse kahin olmaya gerek yok. Üç cisim problemleri çözüldü artık. Üstelik oldukça zarif bir şekilde. Satoshi'nin vizyonu kazandı. Sadece domino taşlarının devrilişini izliyoruz artık. Yeni şeyler söylene dek bu haftalık HODL günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.